Ayrım 12.
Örneğin eğitilmek amacıyla okula giden kişi, derslerine her gün çalışmaz ancak sınav zamanı sınavları geçecek derecede çalışırsa, eğitimin vermek istediği ürünü alamaz. Eğitim, bitkinin ürün vermesi gibi uzun bir süreçtir ve her şeyin zamanında yapılmasını gerektirir. Komşuluk, arkadaşlık, evlilik, iş, idare eden edilen ilişkileri gibi uzun süreli insan ilişkileri doğal bir sistemdir. Çiftçinin toprak ve tohumla ilişkisine benzer. Uzun süreli ilişkiler toplumun temeli olacak türden ilişkilerdir ve ancak iç zenginlikler, iç başarılar üzerine kurulabilir. Kısa süreli yapay insan ilişkileri yapay davranışlarla geçiştirilebildiğinden kalıplaşmış insan paradigması üzerine kurulabilir. Ne var ki bu tür kısa ilişkiler uzun vadeli ilişkilere geçerken çökerler. O zaman yeniden karakterden kaynaklanan iç zenginliklere dayanmak zorunluluğu ortaya çıkar. Uzun süreli ilişki içindeki insan yapay tekniklerden faydalanamaz. Uzun süreli ilişkiden kastınız ne, örnek verebilir misiniz diye sordum. Bana cevap olarak eşler arasındaki ya da çocukla ana baba arasındaki, yöneten yönetilen arasındaki ilişki uzun sürelidir ve yapay tekniklerden yararlanmak olasılığı yoktur dedi. Yakup Bey saatine baktı. Gitme zamanı gelmişti. Defterimi toparladım ve ayrıldım. Odama varınca o gün konuştuklarımızı ayrıntılı olarak titizlikle defterime yazmaya başladım. İnsanın özgürlüğü kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir. Jean-Paul Sartre. 10. Gelişmiş insan paradigmasının temel ilkeleri. Yakup Bey'den ayrıldıktan sonra onun doğa kuralları ile ilgili söyledikleri üzerinde düşündüm. Çiftçinin uyması gereken doğa kuralları olduğu gibi insanın duygu, düşünce ve davranışına ilişkin psikolojik yönleri ile ilgili uyulması gereken doğa kuralları vardır. Örneğin eğitilmek amacıyla okula giden kişi derslerine her gün çalışmaz ancak sınav zamanı sınavları geçecek derecede çalışırsa eğitimin vermek istediği ürünü alamaz. Eğitim bitkinin ürün vermesi gibi uzun bir süreçtir ve her şeyin zamanında yapılmasını gerektirir demişti. Çiftçinin uyması gereken doğa kurallarını kolaylıkla görebildiğim halde, insanın duygu, düşünce ve davranışına ilişkin psikolojik yönleriyle ilgili uyulması gereken doğa kurallarını kolaylıkla göremiyordum. Bu kuralların ne olduğunu kendisine sormaya karar verdim. Yakup Bey ile perşembe öğleden sonra buluştuk. Gel sahile yürüyelim dedi. Beyazıt'taki Beyaz Saray'ın yanından aşağı denize doğru yürümeye başladık. Sokaklar tenhaydı. Pek araba gürültüsü olmadığından rahatlıkla konuşabiliyorduk. Yakup Bey, geçen buluşmamızda konuştuklarımızla ilgili herhangi bir sorunuz var mı? Timur, geçen konuşmamızdan özet olarak anladığım şu, kalıplanmış ve gelişmiş insanların paradigmaları birbirlerinden farklı. Bunun belirtisi başarı anlayışında görülebilir. Kalıplanmış kişi daha çok dış başarıya, gelişmiş insan ise iç ve dış başarı arasında denge kurmaya önem veriyor. Yakup Bey, güzel özetlediniz. Bugün gelişmiş insan paradigmasının özelliklerinden söz etmek istiyorum diye söze başladı. Temel ilkeler. Gelişmiş insan paradigmasının temel varsayımı şudur. İnsanın psikolojik doğasını düzenleyen temel ilkeler, kurallar vardır. Bu ilkeler özü itibariyle her kültür ve çağda geçerliği, uygulanabilirliği olan insan doğasının yönlerini ifade ederler. Yer çekimi nasıl doğalsa ve gerçekliği varsa, gelişmiş insan paradigmasının temel varsayımları da doğal ve gerçekliği olan ilkelerdir. Tam benim sormayı düşündüğüm konuda konuşmaya başlamıştı. Bu hoşuma gitti. Ama Yakup Bey temel ilkelerden bahsederken hayretler içinde kalmıştım. Yakup Bey, bu ifade çok saltçı bir ifade değil mi diye sordum. Evet öyle. Farkına varmış olmanıza sevindim dedi. Yani siz diyorsunuz ki kişi ister eğitim görmüş, ister kara cahil olsun, ister Türkiye'de, ister Japonya'da büyüsün, ister Müslüman, isterse Budist olsun, hatta ister kadın, ister erkek olsun, bütün insanlar için geçerli bazı temel ilkeler ve kurallar vardır. Eğer yanlış anlamamışsam, siz ayrıca bu ilke ve kuralların zaman içinde de değişmediğini söylüyorsunuz. Yani sizin sözünü ettiğiniz kurallar 1000 sene önce ne kadar geçerliyse, bugün de aynı derecede geçerlidir. Yakup Bey gülümseyerek yüzüme baktı. Evet Timur Bey, doğru anladınız. Ne kadar heyecan verici bir konu değil mi diye biraz şaka yollu sordu. Biraz şoke olmuş durumdayım Yakup Bey. Benim şimdiye kadar öğrendiğim en önemli şeylerden birinin insan yaşamında salt doğruların olmadığı, her olayın içinde oluştuğu bağlama göre anlam kazandığı düşüncesiydi. Bu görüşe ulaştığım için kendimi bir derece bilge görüyor ve kutluyordum. Şimdi siz üzerine basa basa herkes için her yerde ve her zaman geçerli temel ilke ve gerçeklerden söz edince afalladım dedim. Yakup Bey, böyle afallamış olmanıza şaşırmadım. Alışılmamış bir uç fikir ortaya attım. Şimdi izin verin konuyu geliştirmeye devam edeyim. Kullandığım yaklaşımın yetersizliğini gördüğünüz an beni durdurun, konuya özgü olarak tartışalım dedi. Yollar pek kalabalık değildi ve iniş aşağı yürüdüğümüzden pek yorulmadan rahat rahat konuşabiliyorduk. Şimdi her yerde ve her zaman gerçekliği olan temel ilkeler bulunduğunu geçici olarak farz edin. Gelişmiş insan bu ilkeleri temel alsın. Doğal ve gerçekliği olan temel ilkeler üzerine kurulu paradigma, siz de kabul edersiniz ki, doğru algılama, yorumlama, tutum ve davranışlara yol açar. Burada durdu, bana döndü. Bunu kabul ediyor musunuz diye sordu. Evet diyerek devam ettim. Eğer gerçekten böyle salt temel ilkeler, gerçekler varsa, bu ilkeleri temel alan paradigma kişinin algılamasını, yorumlamasını ve dolayısıyla hem tutumunu hem de davranışını etkileyecektir. Bunu kabul ediyorum dedim. Güzel. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim diye konuşmaya başladı. Eğer insanın yaşam paradigması temel ilkelere ters düşüyorsa, bu kişi sürekli yanlış algılama, tutum ve davranışlar içinde olur. Doğal ilkelere ters düşen temeller üzerine kurulan yaşam paradigması kişiye başarısızlık ve bunalım getirir. Bu kişi doğru ilkeleri bulup bunları yaşamının temeline oturtuncaya kadar deneme ve yanılma yolunu deneyecek ve bu süre içinde mutsuz olacaktır. Sahil yoluna varmıştık. Güzel, güneşli, ılık bir gündü. Sahilde bir çay evine oturduk, ıhlamurlarımızı ısmarladık. Yakup Bey'e bu çay evine sık sık gelip gelmediğini sordum, o kadar sık gelmediğini söyledi. Masamıza yerleşip çevreye göz attıktan sonra Yakup Bey bıraktığı yerden konuyu anlatmaya başladı. Paradigmanın kendinin hakikat olmadığını, gerçek zannettiğimiz bir şeyin haritası olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi diye bana sordu. Evet hatırlıyorum diye cevap verdim. Bu konuda Bursa haritasını kullanarak İzmir'de adres bulmaya çalışan insan örneğini vermiştiniz. Doğru hatırlıyorsunuz. Şimdi birlikte düşünelim. Eğer paradigmaların ötesinde temel doğal ilkeler varsa, önemli olan dikkat edilmesi gereken yön, yaşam paradigmaların bu temel ilkeler üzerine kurulması olacaktır. Şimdilik varsaydığımız temel ilkeler, kişinin doğasının değişmez yönlerini yansıtacaktır değil mi diye bana yine bir soru yöneltti. Eğer böyle evrensel, doğal, temel ilkeler varsa, bunların gayet tabii kişinin değişmez yönlerini yansıtması gerektiğini ifade ettim. Gülerek, iyi şimdiye kadar olan kısımda anlaştık dedi. İnsan kendi doğasını yansıtan temel ilkelere uyarak onlarla ahenk içinde yaşadığı zaman doğal özüyle uyumlu olacağından psikolojik yönden gelişir. Psikolojik yönden gelişen dengeli, doyumlu insanlar mutludurlar ve mutlu insanların kurmuş olduğu toplumda barış egemen olur. Yakup Bey konuşurken yüzüme bakıyor, yüzümde soru belirtisi görürse durmaya hazır biçimde ağır ağır konuşuyordu. Doğal ilkelere uyulmadan yaşandığı zaman kişi özünü bulamaz ve kalıplara sokularak kendine yabancılaşır. Özüne yabancılaşmış insan psikolojik yönden gelişemez. Psikolojik yönden gelişememiş, dengesiz, doyumsuz ve mutsuz insanlardan oluşan toplum kalıplaşır ve stresli olur. Bu nedenle temel ilkelere uymayan bireylerden oluşan toplumun gelişmesi zamanla durur ve çöküş başlar. Yakup Bey konuşmasına biraz ara verdi. Ihlamurundan bir yudum aldı. Sandalyesinde arkaya doğru yaslandı. Şimdiye kadar temel ilkelerin olduğunu varsaydık. Şimdi sana deminden beri sözünü ettiğim doğal bazı ilkeler söyleyeceğim. İlkelerin ne olduğunu gördükten sonra bu ilkeler gerçekten var mı yok mu tartışmasını açabiliriz diyerek devam etti. Not defterimi çıkarmıştım, doğal ilkeleri öz olarak not etmeye başladım. Bu ilkelerden biri hakkaniyet ilkesidir. Hakkaniyet ilkesinden eşitlik ve adalet kavramları doğar. Hakkaniyetin tanımları, kullanıldığı bağlamlar kültürden kültüre farklı olabilir. Ne var ki bir kavram olarak her kültürde vardır ve özde değişme yoktur. Burada söze karıştım ve yani temel ilkelerin kendilerini ifade tarzları ve kullandıkları bağlamlar göreli ama ilkenin özü salttır diyorsunuz. Doğru anlıyor muyum diye sordum. Evet, doğru anlıyorsunuz diyerek sözüne devam etti. Söylediklerimden memnun olmuştu. İşin özünü siz çözdünüz. Bundan sonra zorlukla karşılaşmayız dedi ve gülümsedi. Farklı davranışlar aynı soyut özü ifade edebilir. Neşe, mutluluk kavramlarını düşünün diyerek konuşmasına devam etti. Kişi neşesini, mutluluğunu sözle, yazıyla, kahkaha atarak, şarkı söyleyerek, dans ederek, hediye alarak, sarılarak, takla atarak ve benzeri daha birçok biçimde ifade edebilir. Ama bütün bu ifade tarzlarının altında neşe, mutluluk içeriğini görebiliriz. Yeter ki kişinin kullandığı dili bilelim, yaptığı hareketleri anlayabilecek şekilde davranış sistemine aşina olalım. Bunun gibi hakkaniyet ilkesini birey gülme, azarlama, uzaklaşma, yaklaşma gibi birbirinden farklı davranışlarla ifade edebilir. Ne var ki bu değişik davranışların altında aynı ilkenin yattığını anlayabiliriz. Yeter ki kişinin kullandığı dili, o kültürün davranış sistemini bilelim. Bu düşüncenin empirik temeli psikoloji alanında bulunmaktadır dedi. Oldukça merak etmiştim, öğrenmek istedim. Charles E. Osgood adında Illinois Üniversitesi'nden Amerikalı bir psikoloğun kelimelerin duygusal anlamlarını ölçmek için 26 dil kültür grubu üzerinde araştırma yaptığını ve incelemiş olduğu bütün dillerde 3 duygusal anlam boyutunun paylaşıldığı sonucuna vardığını anlattı. Bu boyutlar iyi kötü gibi sıfat çiftleriyle belirtilen değerlendirme, güçlü zayıf gibi sıfat çiftleriyle belirtilen potansiyel ve etkin durgun gibi sıfat çiftleriyle belirtilen faaliyet boyutlarıdır. Dipnot, bu alanda yapılan çalışmalarla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi kaynaklarda Cüceloğlu 1972 ve Osgood 1975'te bulabilirsiniz. Demek oluyor ki insan zihni duygusal anlam yüklerken bu üç boyutu evrensel olarak kullanmaktadır. Temel ilkelerle ilgili böyle bir çalışmanın olduğunu bilmiyorum. Sadece söylemek istediğim, insanlar dünyasına özgü evrensel bir süreçten ya da soyut ilkelerden bahsetmek ilk başta göründüğü kadar acayip bir düşünce değildir. Yakup Bey'in söylediklerini anlamıştım. Şimdi temel ilkelerin neler olduğunu merak etmeye başlamıştım. Hakkaniyet ilkesinden başka ne gibi doğal ilkeler olduğunu sordum. Temel ilkeler dizisi. Bir diğer doğal ilke İngilizce integrity kelimesiyle ifade edilen kişisel bütünlüktür. Kişisel bütünlük kişinin kendi kendini aldatmaması, inandığı değer ve ilkeler çerçevesinde yaşamını oluşturması demektir. Şimdi aklıma gelen diğer doğal ilkeleri kısaca sıralayayım. Tutarlılık ilkesi kişinin düşündüğünü, hissettiğini davranışlarına aktarırken bir zamandan diğerine, bir ortamdan diğerine değiştirmeden süreklilik göstermesini ifade eder. Dürüstlük, yukarıdaki üç temel ilkeyi yaşamında içerikleştiren insan karakterinin niteliğidir ve insanlar arasındaki güvenin temelini oluşturur. Burada Yakup Bey'in biraz daha açık olmasını istedim. Yani üç temel ilke dürüst insanı nasıl oluşturuyor onu öğrenmek istediğimi söyledim. Hakkaniyet ilkesi haklı olana hakkını vermeyi gerektirir. Eğer kişi insanı bir araç olarak değil bir amaç olarak görüp tutarlı biçimde davranabiliyorsa dürüsttür. Şimdi daha açıklık kazandı mı diye sordu. Evet anlamında başımı salladım. Yakup Bey konuşmasına devam etti. Dürüstlük insan ilişkilerindeki güvenin temelidir. Eğer ailedeki insanlar arasında özellikle ana baba arasında güven yoksa, çocukları utanca boğulmuş, kendine güveni olmayan, kalıplaşmış yetişkin çocuklar olarak büyür. Dipnot, yetişkin çocuk kavramı yazarın içimizdeki çocuk, bakınız sayfa 117-118 ve yetişkin çocuklar kitaplarında ayrıntılarıyla tartışılmıştır. Güven temeli olmayan bir toplumda her şey yazılı yasalarla, polis gücüyle yönlendirilmeye çalışılır. Vicdan ve hizmet şevki rüşvete yenik düşer. Dürüstlük toplumun dokusunu oluşturan uzun süreli ilişkilerin dayandığı güven duygusunun temelinde yatar. Yakup Bey'in söyledikleri benim için önemliydi. Önce toplum olarak ne kadar birbirine güvenmeyen insanlardan oluştuğumuzu düşündüm ve daha sonra her nedense Nesrin'le olan ilişkim aklıma geldi. Nesrin'e karşı dürüst davranmamıştım. Bunun ilk defa açık seçik bilincine vardım. Onu kalıplaşmış değerlerin bana dikte ettiği yönde, yani paralı sosyetik ortama girebilmek için kullanmayı düşündüğümü gördüm. Bu hakkaniyet ilkesine aykırıydı. Ayrıca kendi iç değerlerim olmadığı için kişisel bütünlüğüm yoktu. Böyle bir kavramın varlığından bile haberdar değildim. Eğer Nesrin'le ilişkimiz gelişse ve evlenseydik, bu evlilikte Yakup Bey'in dediği türden bir güven olmayacaktı. Birbirine karşı dürüst olmayan, aralarında gerçek güven duygusu bulunmayan binlerce kalıp evlilikten birini oluşturacak, bunalmış, yorgun, kızgın, birbirimizi yiyip bitirecektik. Düşündüklerimi Yakup Bey'le paylaşıp paylaşmama konusunda tereddüt ettim. Daha sonra ilk başta verdiğim söz aklıma geldi. İki koşul ileri sürmüştü, eşitlik ve açıklık. Aklımdan geçenleri onunla paylaşmazsam açıklık koşuluna uymayacağımı düşündüm ve aramızda şu konuşma geçti. Timur, sizin söylediğiniz temel ilkeleri dinlerken Nesrin'le olan ilişkimi düşündüm. Onu kalıplaşmış değerlerin bana dikte ettiği yönde, yani paralı sosyetik ortama girebilmek için kullanmayı düşündüğümü gördüm. Bu davranışımı hakkaniyet ilkesine aykırı görüyorum. Yakup Bey, ne dediğinizi anlıyorum. Timur, kendime özgü iç değerlerim olmadığı için kişisel bütünlüğüm de yoktu. Böyle bir kavramın varlığından bile haberdar değildim. Eğer Nesrin'le ilişkimiz gelişse ve evlenseydik, birbirine karşı dürüst olmayan, aralarında gerçek güven duygusu bulunmayan binlerce kalıp evlilikten birini oluşturacak, bunalmış, yorgun, kızgın, birbirimizi yiyip bitirecektik. Yakup Bey, düşündüklerinize katılıyorum Timur Bey. Gelişmiş insan evliliği ile kalıplanmış insan evliliği arasında ne kadar önemli bir fark bulunduğunu da bu şekilde saptamış oldunuz. Ne var ki bazı kişiler sizinle hemfikir olmayacak, daha üst bir sosyal sınıfa geçiş için neslini kullanmak istemenizi doğal karşılayacaktır. Timur, benimle hemfikir olmayan kişiler bu konuda nasıl düşünecek? Yakup Bey, onlar Nesrin'in daha üst bir sosyal sınıfta olmasının bir haksızlığı temsil ettiğini düşünürler. Sosyal sınıfların varlığı onlara ters gelir. Üst sosyal sınıftakilerin ancak başkalarını sömürerek, istismar ederek bu yere geldiklerini düşünürler. Demek oluyor ki Nesrin'in ailesi bu tür bir sömürü sayesinde üst sosyal sınıfa çıktığına göre, senin de Nesrin'i istismar ederek, kullanarak üst sınıfa çıkmanda bir sakınca yok diye düşünürler. Yakup Bey'in söyledikleri bana üniversite çevremde tanıdığım bazı öğrencilerin düşünüşünü hatırlattı. Çarpık bir düşünce olarak görünüyordu ama bu düşüncenin bana çarpık gelmesi onun yanlış olduğu anlamına gelemezdi. Ne diyeceğimi pek bilemeden konuşmaya devam ettim. Timur, bu düşünce bana çarpık geliyor. Yakup Bey, bana da çarpık geliyor. Ne var ki niçin böyle algıladığımızın nedenlerini bilmemiz gerekir. Timur, sanki insanları çok basite indirgeyen, belirli bir kalıbın ötesinde göremeyen bir düşünüş gibi geliyor. Yakup Bey, bu düşünüş iç başarıya önem veriyor mu? Timur, verdiğini sanmıyorum. Ayrıca Nesrin'le evliliğimin temelinin istismarcı bir felsefeye dayanmış olmasını doğal kabul ediyorlarsa, böyle evliliklerin de doğal olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bu tür evliliklerde gelişen insan ilişkilerini de doğal kabul etmek gerekiyor. Böyle bir anlayış midemi bulandırıyor. Yakup Bey, neden? Timur, böyle bir evlilikte yukarıda sözünü ettiğiniz hiçbir temel ilke yaşayamadığı gibi aile içinde sevgi de gelişemez. Herkes kendi çıkarı için elinden geldiği kadar diğerini istismar etmeye çalışır. Böyle bir aile sağlıklı olamaz. Yakup Bey beni dikkatle dinledi. Beni anlayan bir yüz ifadesi içinde susuyordu. Nesrin'in benimle evlenmeyi kabul etmeyişini şimdi memnuniyetle, iç rahatlığıyla düşünebiliyordum. Bir süre sonra Yakup Bey konuşmasına devam etti. İnsan onuru. İnsan onuru, insanın psikolojik yapısıyla ilgili temel doğa ilkelerinden biridir. İnsan onurunu yok eden aile düzenleri, toplum yapıları, uygarlıklar, kanlı ayaklanmalar, siyasal düzensizlikler, savaşlar doğurmuşlardır. Yoksulluk, diktatörlük ve baskı rejimleri ötesinde tarihe bir başka katkıda bulunmamış topluluklar, insan onurunu hiçe sayan topluluklardır. İnsan onuru kavramı bizim kültürümüzde var mı diye kendi kendime sorduğum çok olmuştur. Amerika'da doktora eğitimimi yaparken bir vesileyle çocukluk anılarımdan birini hatırladım ve o ortamda hatıram bana çok anlamlı geldi. Sana da anlatmak isterim dedi ve aşağıdaki anısını paylaştı. Annemin ölümünden sonra babam Silifke yakınlarındaki köyden köylü kültürünü ve düzenini kişisel yaşamında temsil eden bir kadınla evlendi. O zaman ilkokul 4. sınıftaydım. Bir gün sapan taşıyla serçe kuşu avlarken analığım, "Oğlum vurma, öldürme kuşları," dedi. "Bunlar büyük kuş değil ki, ufacık kuşlar," diye cevap verdim. "Oğlum, canın büyüğü küçüğü olur mu? Allah herkese tek bir can vermiş. Onların canını alma, günah olur yavrum," diye bana nasihat etti. Daha sonra rahmetli olan analığımın can konusunda gösterdiği duyarlılığın önemini Amerika'da sezinlemeye başlamıştım. Ne var ki ancak şimdi anlamaya başlıyorum. Amerikalı Kızılderililerin doğaya olan saygılarının ekolojik değerini anlamaya başlayan bazı Amerikalı aydınlar gibi, ben de Türk köylüsünün Anadolu'daki değişik uygarlıkların imbiğinden geçip, Yunus Emre'de ifadesini bulmuş can saygısının özünü kavrama çabası içinde bulunuyorum. Böylece insan onurunun da canın parçası olduğunu keşfediyorum. Oğlum, canın büyüğü küçüğü olur mu? Allah herkese tek bir can vermiş diyen köylü analığımın sözünde şimdi, oğlum, insan onurunun büyüğü küçüğü olur mu? İster sultan ister hamal olsun, herkes onur yönünden eşittir. İnsan onuru onun canının parçasıdır anlamını da buluyorum.